Gençlik Radyosu Hayalin Gücü programından herkese merhaba. Ben Esra Ersoy. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sevginin, iyiliğin ve hayalin gücünü keşfedeceğimiz programımıza. Siz sevgili dinleyicilerim, yani yol arkadaşlarım, hepiniz çok çok hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi hayallerimizi ve kalbimize ışık tutan tutuklarımız için yorulmadan çabaladığımızda her şey mümkün olabileceğini deneyimleyeceğimiz bir program olacağına inanıyorum. Bugünkü konumuz benim için çok önemli olan toplumsal cinsiyet eşitliği. Konuğum başarıları ve hayat felsefesiyle tam olarak bir ilham kaynağı. He4She hareketinin en genç aktivisti, Girls Who Code, Girl Up İstanbul, bir Ground Zero kurucusu, Girl Rising görev gücü üyesi, Women Teach küresel elçisi, Birleşmiş Milletler kadın biriminin nesiller boyu eşitlik kampanyası için küresel ölçekte seçilen 300 genç toplumsal cinsiyet aktivistleri de Selin Özünaldım. Çok hoş geldiniz.
Hoş buldum. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için.
Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu güzel programa geçmeden önce bu sıcak günlerde içimizi ısıtacak bir şarkıyla yolculuğumuza başlayalım mı? Nilkara İbrahimgil'den Kanatlarım Var Ruhum Da Geliyor.
Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma, kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta, anlık bir buluşma. La la la la, ben de böyle. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla, daha güçlüyüm ben hatalarımla. Beni kendi yoluna çağırma, benim yolum başka, gittiğim yer başka, yokuşlarım başka.
Geldiniz. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Herkese merhaba. Ben Selin Özünaldım. 20 yaşındayım. Bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivistiyim. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim.
Süper. İkinci sorumuzla devam etmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği aktivistliği serüveniniz nasıl başladı?
Çok güzel bir soru. Ben 9. sınıftayken, yanlış hatırlamıyorsam lise 1'deyken yani, başladı. Bir gece kardeşimle yemek yiyorduk ailecek ve kardeşim o zamanlar 6-7 yaşındaydı. Ozan. İsmini geçirince çok mutlu oluyor. O yüzden hemen geçiriyorum. ve gelecek hakkında konuşuyorduk. Üniversiteler hakkında konuşuyorduk. Hangi bölümleri okuyabilirim, işte gelecekte nasıl bir işte çalışabilirim gibi ailemle konuşuyordum. Bir süre sonra kardeşim döndü baktı, dedi ki ya abla, hani tamam iyi bir üniversiteye girmen önemli, işte iyi bir iş önemli ama bunları yapamazsan üzülme dedi. Yani bunları yapmak kadınlar için çünkü sadece bir seçenek dedi, bir zorunluluk değil dedi. Ama bizler için, erkekler için bu bir zorunluluk dedi, seçenek değil, işte orada ayrılıyoruz dedi. Ve böyle kafamda şimşekler çaktığını hatırlıyorum. Çünkü kendim böyle bir yapıda büyüdüğümü düşünmüyordum. Evet. İşte ne ailemde ne arkadaş çevremde böyle, daha nasıl desem, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine feminist bir çevrede büyüdüğüme inanıyordum. Dolayısıyla kendi kardeşimden bu sözleri duymak benim için göz açıcı bir deneyim oldu ve harekete geçmem gerektiğini fark ettim.
Süper. Aslında çok güzel bir hikaye. Çünkü maalesef ki biz görüyoruz, yani çevremizde bilinçli diye nitelendirdiğimiz birçok kişi aslında bu düşünceye sahip ve evet. Sizin kardeşiniz aslında çok küçük bir yaşta, 6 yaşında. Belki düşünceleri değişecek, daha bilinç kazanacak ama bu zamanda aslında o sadece bir temsil.
Kesinlikle.
Belki de toplumun birçoğunun temsili ve bu da sizi harekete geçiren bir nokta.
Evet, kesinlikle. Çünkü şunu da fark ettim ben aslında. Ne kadar biz bu sosyal cinsiyet normlarını, rollerini kardeşime empoze etmiyor olsak bile ya da etmediğimizi düşünsek bile, demek ki farklı faktörler var. Çevresel faktörler var. Bunlar kitaptan, müziğe, dizi, film, kendi arkadaş çevresi, o kadar çok farklı değişken var ki bu sosyal ve cinsiyet rol ve normları empoze eden küçük çocuklar, yani diyorum 6-7 yaşında bir çocuk bile bundan etkilenebiliyor. Ve sadece küçük çocuk deyip geçmemek gerekiyor. Hepimiz birer küçük çocuktuk, evet. Çünkü. Ve o küçük çocuklar yarın büyüyüp liderler olacaklar, dünyanın liderleri olacaklar.
Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. British Council'ın düzenlediği çok önemli bir etkinlik olan Wow Big Ideas, yani büyük fikirlerde konuşmacı olarak katılım göstermiştiniz. Konuşmanız da beni çok etkileyen ve dile getirilmesini çok önemsediğim çok noktalar var. Orada geçen bir cümlenizi paylaşmak istiyorum. Yanlış toplumsal cinsiyet kalıpları o kadar normalize edilmiş ki, o kadar hayatımız içine geçmiş ki, bir parmağıyla işaret etmediği sürece biz farkına bile varmıyoruz. Gerçekten bu cümle beni çok etkiledi ve şunu aslında hem bir aktivist olarak ben de hem de hak savunucusu olarak toplumdaki değişim ve dönüşüm sağlamak için çalışmalar yapıyorum. Evet. Söylediğiniz bu cümle aslında hepimizin ortak çıkış noktasını özetlemiş gibi oldu. Ve çok teşekkür ederim. İyi ki bu alandasınız. İyi ki bu alanda sesinizi duyuruyorsunuz. Çok değerli.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sizin gibi bilinçli ve dönüştürücü gençler sayesinde daha güzel ve eşit bir toplum oluşacak. Ben eminim buna. HeForShe hareketinin Türkiye'deki en genç temsilcisisiniz. Bu oluşum dünyada oldukça ses getiren ve cinsiyet eşitliğini temel alan küresel bir dayanışma. Şimdiki sorum şu aslında. Bu oluşumun ideolojisinden ve bu oluşumun bir parçası olmaya karar verme sürecinizi çok merak ediyorum. Biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Şöyle, aslında tam da kardeşimle olan hikayeden HeForShe'de çıkış noktası aynı hikayeye bağlanıyor diyebilirim. Kardeşimle olan konuşmamdan sonra dediğim gibi bir aksiyon almak istiyordum. Harekete geçmek istiyordum. HeForShe'nin de sloganı aslında ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman? Dolayısıyla çok paraleldi benim için. Ve işte düşünmeye başladım ettim ama asıl nokta annemin sözleri oldu. Annem bana dedi ki okulumuzda bildiğim kadarıyla bir HeForShe kulübü var. Bu konular hakkında çalışmak istiyor. Sen de zaten toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine meraklısın. Bu konu üzerine gitmek istiyorsun. Neden okulunun HeForShe kulübüne katılmıyorsun dedi. Ben de sonraki gün müdür yardımcımıza gidip kulüple ilgili bilgi almak istedim. Ancak bana söylediğine göre böyle bir kulüp mevcut değildi. Hatta hareketin kendisinden de pek haberdar değildi. Ya. Müdürümüzle de konuştum. Ondan da aynı yanıt aldım. Ve sonra ben de dedim ki bir araştırma yapayım o zaman. HeForShe'nin etki alanı nedir? Türkiye'de ne kadar aktif? Liseler çapında ne kadar aktif? Şeklinde. Bir araştırma yapayım dedim. Ve gördüm ki maalesef ki çok ses getirse bile dünya çapında daha liseler ayağında ülkemizde aktif değildi. Evet. Ben de dedim ki o zaman HeForShe'nin de sloganına uyacak şekilde biz bir şeyler yapalım dedim ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimine, HeForShe ekibine mailler atmaya başladım. Bunu ben söylediğimde genellikle şey gibi düşünülüyor. Ben mail attım, geri döndüler, başladık, süper. Değil yani arkadaşlar, Instagram'dan yazıyordum, böyle farklı mail adreslerim vardı, oralardan ulaşmaya çalışıyordum. Elimden geldiğince onlardan bir yanıt almaya çalışıyordum.
Hiç kolay bir süreç değil aslında. Evet.
Birkaç ay sonra bana çok çok olumlu bir dönüt sağladılar. Dediler ki harika, madem bunu yapmak istiyorsun, buyur sana gereken malzemeler, gereken bilgiler. Kendi lisende başlat. Ben de kendi lisemde Hiforşi Kulübü'nü başlattım. Sonrasında aslında bu çok güzel bir etki yaratmaya başladı, ses getirmeye başladı liseler arasında. Önce farklı kampüslere, sonra da farklı liselere ulaşmaya başladık. Bu şekilde de aslında bir etki yarattık diyebiliriz belki de.
Harika. Yani aslında bu süreçleri bilmeyen insanlar için böyle bir hikaye anlattığın zaman, ay işte ne güzel, her şey böyle çok yolunda gidince, her şey böyle sanki birkaç gün içerisinde olmuş. Ama gerçekten hani ben de bu işin içerisinde bir insan olarak söyleyebilirim ki yani gerçekten zor ve bir şeyler için tabiri caizse tırmalaman lazım bir, evet, şey olabilmesi için. Ama karşı tarafın da böyle geri dönütüyle senin de uğraşlarında güzel bir sonuç olmuş. İyi ki de olmuş. Şimdi bu güzel sohbetimize biraz Karsu enerjisi ekleyelim mi?
Her olur.
Teşekkür ederim. Karsu'dan sonunda geliyor.
Sonunda bu cesaret, o aynada hayalet, kalbimi etmem emanet, kopsa da kıyamet. Sorun bende değil ki sende, sevgi hak edilir bir zahmet. Verdiğim onca yıla tek istediğim adalet. Kendim gibi sandım seni, fark etmediğim ihanet, işaret. Başka yatakta yanlış sabah, bak gerçeğe benimle. Ve çıplak bir bir dökülür seninle. Cesaret, o aynada hayalet, kalbimi etmem emanet, kopsa da kıyamet. Bitti sonunda esaret, aşkı sanmışım ibadet. Geride kalan pişman, yoluna artık devam.
Devam ediyoruz. Kendinize başlayan bu hareketi 2 yıl içerisinde Türkiye'de büyüterek 200 bin lise öğrencisine ulaştırmayı başardı. Bu kadar harika bir programın başında da bahsettiğimiz gibi çok gençsiniz ve genç yaşınıza rağmen içinde yer aldığınız ve yer almaya devam ettiğiniz projelerin sayısı da sınırsız. Bunlardan biri de Türkiye'de ilk defa Girl Up kulübünü kurarak Girl Up İstanbul'u oluşturdunuz. Bu kulüpten ve içinde yer aldığınız projelerden bazılarını öğrenebilir miyiz?
Tabii ki. Girl Up'ın aslında biraz çıkış noktasından bahsedeyim. Girl Up hareketinin kendisi Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından 2010 senesinde başlatılıyor ve amacı kız çocuklarının ve genç kızların içlerindeki o güce ulaşmaları, o gücü keşfetmeleri ve açığa çıkartmaları üzerine. Ve gerçekten çok harika bir proje. Öncelikle överek başlamak, evet, istiyorum. İnanılmaz bir ekip, inanılmaz bir misyon ve inanılmaz çalışmalara imza atıyorlar. Parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ben aktivizm çalışmalarıma başladıktan sonra aslında biraz daha şey olur ya, bir alana yöneldiğinizde o konu hakkında spesifik olarak biraz algınız açılır ister istemez. Ve ben de toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmaya başladım. zamanda şunu fark ettim. Biz ne kadar kızlar olarak birbirimizi destekleyelim, birbirimizin arkasında duralım desek de maalesef ki bunun aksiyona %100 geçiremiyoruz. Çünkü o kadar çok bize bunun tam tersini yapmamızı söyleyen, yine söylüyorum işte diziler, filmler, bazı toplumsal algılar var ki maalesef ki fark etmeden yanlış davranabiliyoruz. Hatta bir konuşmada dinlemiştim. Işıldayanlar konferansında ev sahiplerinden bir tanesi demişti ki kadın kadının kurdu değil yurdudur demişti.
Çok güzel, evet.
Çok güzel bir söz ve beni çok etkilemişti gerçekten. Ve aslında Girl Up İstanbul'un çıkış noktası da bu oldu. Dedim ki biz eğer toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak istiyorsak o kız kardeşliği duygusunu da içimize işlemesi gerekiyor aslında.
Evet.
Ve Girl Up hareketini keşfettim bu süreçte de. Yine baktığımda maalesef ki Türkiye'de hiçbir aktif kulüp yoktu. Ben de Birleşmiş Milletler Vakfı ile iletişime geçtim. Bu sefer Birleşmiş Milletler'in kadın birimiyle daha önceden çalıştığım için vakfa ulaşmam daha kolay oldu. Bu konuda çok şanslıydım. Zaten çok ilgililer bu arada. Gerçekten ekip muazzam. Ve onlarla iletişime geçtim. Girl Up İstanbul'da aslında bu şekilde kurmuş olduk. Şu an bildiğim kadarıyla farklı şehirlerde de Girl Up kulüpleri ülkemizde aktif.
Evet, çok güzel. Yani hani sizin de demin bahsettiğiniz gibi bu oluşumların içine girdikçe biraz fark ediyorsun. Ne eksik ve ne yapmalıyım duygusu o sırada oluşuyor. Ve He For She ile başlayan yolculuk aslında Girl Up'a gelene kadar böyle birçok deneyim yaşadınız. Ve birçok evet bu noktada eksik var, o yüzden bunu kurmalıyım oluşturduğunuza eminim. Ve kulüpler sayesinde aslında en başta da konuştuğumuz o küçük yaşta oluşan bilinç doğru bir şekilde temellenecek. Ve çok teşekkür ederim tekrar. Yaşıtlarınızın ilgi alanı ve faaliyet gösterdiği alanlar çok farklı biliyorsun. Ve eminim ki bu programla birlikte gerçekten genç, sadece gençler değil birçok kişiye ilham olacak ve ben de bu alanın içinde var olmak istiyorum diyecek. Çok teşekkür ederim bu eşit dünyanın oluşmasına bir katkı sağladığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında. Toplumsal cinsiyet eşitliği aktivist ve hak savunucu olmak isteyen kişilere ne tavsiye edersin?
Zorlu bir süreç. Öncelikle onu söyleyebilirim. Çünkü maalesef ki toplumsal cinsiyet eşitliği biraz kutuplaştırıcı bir kavram haline gelmeye başladı. Şunu biz anlatamıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece tek bir cinsiyetin yararına değildir ve ulaştığımızda aslında hepimize fayda sağlayacak bir kavram. Çünkü toplumsal rollerden, o cinsiyet rollerinden sadece kadınlar etkilenmiyor, erkekler de etkileniyor. Örneğin bir tane rapor okumuştum. Tam sayıları hatırlamıyorum ama yapılan araştırmalara göre erkeklerin intihar verilerinin istatistiğinin çok daha fazla olmasının nedeni kadınlara kıyasla. Çünkü belli bir beklenti var, toplumsal bir beklenti var ve bunun altında eziliyorlar. Bu işte belli bir mesleğe sahip olması, o belli meslekte bir otorite sahibi olması, iyi maaş kazanması, ailesini geçindirmesi gibi aslında toplumsal beklentilerin altında erkekler de eziliyor.
Evet, ne kadar kötü bir durum aslında. Yani evet. Bu toplumsal roller bizim sandığımızdan çok büyük bir etki yaratıyor bizim üzerimizde ve aslında bunu toplumsal rolleri değiştirmek de çok kolay değil ama bir yerden başladığımız sürece belki o sizin de bahsettiğiniz kendi kötü hissetme durumu, üstünde bir yük hissetme durumu biraz azalabilir belki de.
Evet, kesinlikle. Bu yüzden aslında hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. El ele vermemiz gerekiyor değişim yaratmak için. Bu alanda çalışmaya başlamak isteyen gençlere tavsiyem de şu olur. Ben de öğreniyorum hala. Öncelikle onu da söyleyeyim. Dediğim gibi olabildiğince kapsayıcı olmamız gerekiyor. Olabildiğince duruma her açıdan yaklaşabilmemiz gerekiyor. Ve oturup böyle sakince insanlara açıklama, anlatmaya hevesli olmanız gerekiyor. Bu çok önemli diyebilirim. Ve çok tepkiyle karşılaşacaksınız. Gerçekten çok fazla tepkiyle karşılaşacaksınız. Olumlu, olumsuz. Bu konuda bir yerden sonra olumlulara teşekkür edip olumsuzlara da kulak asmamak gerekiyor, evet. Bir noktadan sonra.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Bir de aslında şu nokta da var. O olumlu eleştiriler kadar yapıcı eleştirilerin de olması insanı çok geliştiren, evet. Bir şey aslında. Ama bazı işte olumsuz eleştiri, yapıcı eleştiri noktasında gerçekten bazı eleştirilere kulak asmamak gerekiyor. Çünkü toplumda da yani biz bunu konuşuyoruz şu anda. Ama maalesef ki hani insanların kafasındaki algılar, öğrendikleri, yaşam deneyimleri aslında çoğu bizimle ilgili değil. Kendi tecrübelerinden yola çıkarak bize bir yargıda bulunuyorlar. O yüzden bunlara ne dediğiniz gibi çok kulak asmamak lazım.
Evet.
Bir de ben bu noktada şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Aktivizm deyince sizin de demin söylediğiniz gibi insanlar için bazen korkutucu olabiliyor.
Evet.
Ben ne yapacağım şimdi? ne kadar büyük ve zor bir şey gerçekten. Ama şunu söylemek istiyorum. Aktivist olmak için çok büyük makro eylemlere ihtiyaç yok. Kendi çevrenizi, ailenizi, arkadaşlarınızı, yani kendi içerisinde yer aldığınız grupları bile bilinçlendirerek, orada bir değişim yaratarak aslında bir aktivistlik yapmış oluyorsunuz.
Ya kesinlikle buna şeye eklemeyi çok istiyorum. Maalesef ki diyeceğim mecburen. Artık aktivistlik bir çeşit ünlülük kavramı gibi bir şeye döndü. İşte markalarla çalışayım, şu konferansta konuşmacı olayım, şu kişilerle görüntü vereyim, şuralara röportaj vereyim gibi aslında belli bir platforma sahip olmak için kullanılan bir araca dönmeye başladı. Maalesef. Bundan ben çok rahatsızım ve hani öyleymiş gibi algılanacağım diye çok korkuyorum açıkçası. Bunun biraz önüne geçilmesi gerekiyor bence. Nasıl desem, markalar çok fazla aktivist çalışmak istiyor, dediğim gibi artık özellikle sürdürülebilirlik hakkında çalışıyorsanız, artık biraz bu moda olduğu için popüler kültürle beraber işte sürdürülebilir şu, sürdürülebilir bu şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla da aktivistlik biraz o yöne evrilmeye başladı ve sizin de dediğiniz gibi bir büyük bir kavram, böyle bir iş gibi algılanmaya başladı. Ben buna çok katılmıyorum. En ufak, hatta o yüzden biraz aktivist demeye bile kendime çekiniyorum bazen. Önemli olan en ufak bir bilinç yaratabilmek, bir değişim yaratabilmek, bir karşınızdaki kişinin zihninde bir soru işareti yaratabilmek bile bence aktivistlik. Zaten kelime de buradan geliyor düşünecek
evet,
olursak.
Evet, çok değerli gerçekten ve siz de bunu çok güzel yapıyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Defalarca aslında altını çizdim ama toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu kadın erkek eşitliğine dayanıyor. Bunu biliyoruz. Peki bu eşitliği sağlamak neler yapabiliriz?
Biz neler yapabiliriz? Evet. Şimdi çok klişe bir cevap olarak düşünülecek, duyulacak ama aslında biraz derinine inmek istiyorum. Dilimizi değiştirmek. Çünkü genellikle şu tepkiyle karşılaşıyorum. Tamam, ben bilim adamı demedim, bilim insanı dedim. Ne değiş? Ya o öyle olmuyor ama. Çünkü dilimiz bizim zihnimiz. Biz dilimizi değiştirdiğimizde zihnimiz, o düşünce yapımız da değişir. Bu çok değerli bir şey. Bir arkadaşıma verdiğim örneği hemen vermek istiyorum. Bilim adamı hayal edelim hep beraber. Benim aklıma böyle gözlüklü, beyaz önlük giyen bir erkek geliyor.
Evet.
Bilim insanı diyelim, sadece gözlük ve o beyaz önlük kalıyor. Gözümde
kesinlikle
bir cinsiyet belirmiyor.
Evet.
Ve aslında bunun çok büyük bir gücü var. Bilim insanı dediğimde bir kız çocuğuna da hitap ediyorum ben. Bu sadece çok küçük bir örnek aslında. Veya maalesef ki küfürlerimizin çoğu cinsiyet üzerinden ve kadınları bastırıcı şekilde. Deyimler, atasözlerin çoğu kadınları bastırıcı şekilde.
Ne yazık ki.
Ve aslında bu bir çeşit şiddete bile yol açabilecek, sözlü veya psikolojik şiddete yol açabilecek seviyelere ulaşabiliyor.
Ama aslında bu o kadar normalleştirilmiş
evet
ki. Ve böyle kullanılıyor ve sonra mesela ben de çevremde uyarıyorum. Esra, ne var ki, herkes kullanıyor.
Evet. İşte sorun da bu. Herkesin evet kullanması. Biri değişse, o onu uyarsa, diğeri onu uyarsa bir değişim yaşanacak. Şuna bağlayacağım hatta. Örneğin bizim Girls Who Code olarak çok aktif olarak yaptığımız bir şey, ben lisedeyken atölyeler düzenlemekti. Ve farklı ilkokul ve ortaokuldan öğrencileri ağırlıyorduk okulumuza ya da biz ziyaretler gerçekleştiriyorduk. Ve onlara işte kodlamanın temel basamaklarını öğretiyorduk veya farklı fenle ilgili deneyler yaptırıyorduk, robot gösteriyorduk vesaire. Çok teşekkürler. Ve orada sorduğumuz bir soru vardı. Kızlara işte hanginiz STEM alanında, yani teknoloji ve bilim, matematik alanında bir kariyer yapmak istiyor? Çok ellerini korkarak kaldırıyordu kızlar ilk başta. Bu deneyler yapıldıktan sonra gerçekten çalışmalara katıldıklarında, yapabileceklerini fark ettiklerinde ellerini çok daha büyük bir güvenle, özgüvenle kaldırıyorlardı. Cesaretle kaldırıyorlardı ve diyorlardı ki evet, ben de yapmak istiyorum. Hala hatta bize Instagram'dan yazan kız çocukları var. O kadar tatlı ki seneler sonra. Aslında bir sürü şey yapabiliriz. En ufak yaptığınız bir şey. Bir kişiye bile dokunsanız, yani gerçekten bir kişiye bile dokunsanız o bir değişimdir. Belki o
kesinlikle
dokunduğunuz kişi sonrasında dünyayı değiştirecek. Yani inanılmaz bir etki aslında.
Aynen öyle. Çok katılıyorum ve şöyle bir şey. Aslında birçok kişinin bir şey yapması, o davranışın doğru olduğunu asla göstermiyor.
Evet.
Ve sizin de aslında yaptığınız bu meslekler olsun, o günlük hayatta kullandığımız dil olsun, birçok kız cesaretlendirmek ve aslında demin bahsettiğiniz çok böyle kafamda canlandı tam olarak. O işte bilim insanı dendiğinde gözlük ve önlük, bilim adamı dendiğinde bir erkek cinsiyeti. Ama bu şekilde bilinçlenerek bizim dokunduğumuz 10 kişi, onların dokunca 10 kişi, bu aslında büyük bir dönüşüm hareketi haline gelecek, inanıyorum.
Kesinlikle, umarım.
Ve ben bu noktada konuşurken şu da aklıma geldi, paylaşmak istiyorum. Kardeşim daha önceki programlarda da bahsetti, tekerlek sandalye kullanıcısı ve işte gezerken falan çocukların çok bakışlarına maruz kalıyoruz. Ve çoğu zaman aileler işte ya çocuğunu böyle çekiştirerek götürmeye çalışıyorlar, ya böyle abla hasta olmuş işte onunla şey yapmayalım, çok konuşmayalım falan gibi böyle yine hani geçiştirici cümleler kullanıyorlar. Ve o sırada benim her zaman aslında aklıma şu geliyor. Hani o sırada tabii ki çocuğun bilmemesi normal. Aynı sizin kardeşinizin olduğu gibi ya da birçok da gözlemlediğimiz. Ama durdurup böyle ailenin evet çocuğum engellilik durumu normal, böyle bir durum var ve bu olabilir. Ve aslında o saniyede kurduğu birkaç cümle onun belki bütün hayatına bakış açısını değiştirebilecek. Yakın zamanda yaşadığımız bir örnekten de gitmek istiyorum. Yine giderken bir çocuk gördü ve böyle dedi ki anne, abla bozulmuş mu? Ve böyle biz gülmeye başladık. Ve böyle sonra aslında onun altındaki mantık şu. Yıllarca bebeklerle ya da oynadığı oyunlarda böyle tam bir, yani onun deyimiyle tam, hani bir insan normal bir insan nasıl olur ve norm dışı bir insanı gördüğünde de bozulmuş mu? Aslında onun bakış açısına göre ve yaşadığı dünyaya göre ne kadar olası bir cümle, yani çok kurulabilir. Ama bakış açısını değiştirdiğimizde de aslında demin konuştuğumuz gibi cümleleri de değişecek. O yüzden bu çok değerli. Öyle düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ya özellikle bir de sizin de dediğiniz gibi çok fazla konuşmayıp üstünü kapatıyoruz. Yine az önce verdiğiniz örnek de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Üstünü kapatıyoruz, açıklamamaya çalışıyoruz. Belki de bizi rahatsız eden bir konu olduğu için, konu ne olursa olsun, biz o konuşmayı yapmak istemediğimiz için üstünü kapatıyoruz. Evet. Bu çok yanlış bir şey. O çocuğa sizin de dediğiniz gibi birkaç cümle kursa orada bütün bakış açısı değişecek. Belki oradaki yapılan haksızlığı görecek. Belki orada yapılan bir yanlış vardır, onu görecek. Ve diyecek ki aa, bu böyle bir şey toplumda var, bunu değiştirmeliyiz deyip o çalışmalara başlayacak belki büyüdüğünde.
Evet, evet. Ve belki bu kazanım sayesinde bir sonraki denk geldiği dezavantajlı bir bireye nasıl hani iletişim kurması gerektiğini ya da belki de o şekilde bakmayacak bile.
Evet.
O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Selin Hanım katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Davetimi kabul ettiniz. Gerçekten inanılmaz eğlenceli. Enerjisi yüksek. Enerjinizle. Harika bir program oldu. Ve demin de söylediğim gibi aslında bu programdan sonra ben de bu hareketimin bir parçası olmalıyım diyecek bir sürü insan var. Peki Selin Hanım, bir şekilde size ulaşabilirler mi? Ya da sizin izlediğiniz yol gibi ilgili kişilere nasıl bir şey göstermeliler yol?
Tabii ki. Bana bireysel olarak ulaşmak için Instagram adresim Selin Ozunaldim, yani ismim İngilizce harflerle. Orada Instagram DM'lerde çok kötüyüm ve Z jenerasyonundan birisi olarak bunu söylemeye utanıyorum. Ama orada e-mailim var. E-maillerde çok iyiyim. Çok hızlı geri dönüş sağlıyorum. O şekilde iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra o kuruluşlarla, benim işbirlikleri yaptığım, çalışmalar yürüttüğüm kuruluşlarla ise onların da Instagram hesaplarında veya internet sitelerine yazdığınızda çıkacak kontak bilgileri oluyor. Şunu unutmamak çok önemli. İşte örneğin Birleşmiş Milletler diyoruz. Çok heybetli, çok büyük, çok güçlü geliyor. Ama o sadece bir bina değil. Orada gerçekten değişim yaratmak için çalışan, bu işe gönül koymuş, yani kariyerini buna adamış insanlar var. Sizle bir araya gelmekten çok mutlu olacak insanlar var. Dolayısıyla ürkmememiz gerekiyor biraz. Ay, şunu yazsam ne olur ki? Bunu yapsam ne olur ki? Dememeliyiz. Ya olursa, o şey hikayesi vardı ya, ya tutarsa, evet. Biraz onun gibi aslında. Dolayısıyla lütfen kim olursa olsun, neresi olursa olsun iletişime geçmekten korkmayın, kaçınmayın. Çünkü belki size, belki inanılmaz bir macera sizi bekliyor, öyle söyleyeyim.
Aynen öyle. Aslında birçok yerde de vurgu yaptınız programda. Denemek ve asla vazgeçmemek.
Evet. Ne kaybederim ki sorusu var. Biraz öyle yaşıyorum ben hayat, o yüzden.
Çok güzel bir felsefe. Peki Selin Hanım, şimdi sırada çok eğlenceli bir kısım var. Daha önce programı dinleyenler de hakimdir. Programımızın ismi Hayalin Gücü ve Hayalistan'a gideceğiz şimdi birlikte. Çünkü böyle Hayalistan'da her şey olabilir ve sınırsızdır.
Süper.
Yani her şey. Şimdi o zaman kısa kısa ve hayal listemdeki sorularıma başlıyorum.
Tamam.
Tamamdır. Şimdiki hayattaki en büyük hayaliniz nedir ve bu hayale ulaşmak için ne yapıyorsunuz?
Şöyle söyleyebilirim. En büyük hayalim büyük ihtimalle birebir de değişim yaratabilmek. Yani ben sahada çalışabilmeyi çok fazla istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. O birebir insanlara dokunabilmeyi istiyorum. O değişimi, ya iyi bir şey yaparken insanların gözlerindeki o parıltıyı, o değişimi görebilmeyi çok istiyorum. Bunun için de hem dediğim gibi kuruluşlarla çalışıyorum. Aynı zamanda bölümüm sayesinde de aslında biraz paralelde ilerleyebiliyorum. İki taraftaki farklı deneyim bilgilerimi ve isteklerimi bir araya getirerek sahaya inebilmeyi çok arzu ediyorum diyebilirim.
Çok güzel. Bu hayalinizin de en kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum.
Umarım.
Peki hayat felsefesi haline getirdiğiniz ya da hiç unutamadığınız bir cümle var mı? Aslında ben bir şeyler tahmin ediyorum. Ama yine de.
Şöyle söyleyebilirim. Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi olmalısın.
Evet, ben sizi normalde yani günlük hayatınızda takip ediyorum. Ve
teşekkürler. Bu
ben teşekkür ederim ve bu cümleyi hayat felsefesi haline getirdiğinizi birkaç konuşmanızda falan da duymuştum. Gerçekten bence herkesin hayat felsefesi haline getirmesi gereken ve benim de hayat felsefem olan cümlelerden biri bu. Çünkü aslında hepimiz her zaman karşımızdakinden bir şey bekliyoruz. Evet. İşte bir şey istiyoruz, arkadaşım yapsın, işte şu yapsın, bu yapsın. Ama eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsak, bir şeyi farklılaştırmak istiyorsak biz harekete geçmek zorundayız ve bunu başkasından beklememeliyiz. Gerçekten evet. Çok güzel bir cümle.
Kesinlikle. Yani ben yapmazsam, sen yapmazsan, o yapmazsa kim yapacak?
Aynen öyle. Peki, kendinize rol model aldığınız bir isim değil, iki isim sormak istiyorum.
İki isim.
Ve bu kişiler sana niye ilham oldu?
Ya bir tanesi Selma Acıner hocam.
Ya.
Evet. Selma hocam, ya ben zaten bu arada hiç hocalığımı yapmadı ama hocam yani inanılmaz birisi.
Bu arada ben de Selma Hanım'ı çok severim. Buradan selamlar.
Ya evet. Selma Hoca'yla ben ne zaman bir araya gelmiştim? Bundan yani 2,5 senesi çok rahat var, öyle söyleyeyim. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin ortak bir etkinliği düzenlenmişti Ankara'da. Ve orada jenerasyonlar arası bir diyalog adı altında bir konuşma yapmamız istendi aslında Selma Hocam ve benden. Orada aslında biz birbirimize sorular yöneltiyorduk. Bir diyalog içindeydik, evet. Ama o kadar çok zevk aldık ki yani bir yerden sonra ben sahnede olduğumu tamamen unuttuğumu hatırlıyorum. Ve sanki kendi böyle anneannemden öğüt dinliyor gibiydim. Çünkü o da bana hep bazen der, torunumuz gibisinler, ben de anneannem gibisinizler, birbirimiz hani çok farklı bir ilişkim olduğunu düşünüyorum ne Selma güzel. Hocamla. Kesinlikle yani ne zaman bir şey danışmak istediğimde, bir şeyden emin olmasam, bir yol gösterici gerektiğinde Selma hocama dönerim hemen. Bir başka kişi de İlayda Eski Taşçıoğlu. O da benim arkadaşım demekten büyük gurur ve onur duyduğum kişilerden bir tanesi. Onunla da bir 5 senedir tanışıyorum sanırım. Kendisi Konuşmamız Gerek Derneği'nin kurucularından bir tanesi Bahar'la beraber ve Türkiye'deki ilk regli yoksulluğu üzerine çalışan dernek.
Harika.
İnanılmaz birisi. Birleşmiş Milletler üzerinden tanışmıştık onunla da. Ben nesiller boyu eşitlik aktivistiyim. O da bizim bir başka grubumuzda çalışmalar yürütüyordu ve dolayısıyla çok fazla beraber toplantılara katılıyorduk, etkinliklere katılıyorduk. Sonrasında onunla da bir arkadaşlık ilişkimiz oldu ve ondan öğrendiğim şeyler, dediğim gibi yine onu da bir mentorum olarak görüyorum, bir arkadaşım olarak görüyorum. Çok bana ilham oluyor. Yani İlayda bunu yapıyor, benim de yapmam lazım. Çok harika diyorum her
süper,
seferinde.
Süper, böyle birbirini besleyen, ilham verici arkadaşlıkların olması çok değerli gerçekten. Ya çünkü ben hani kendi düşüncemdir belki bu. Hayatıma kim girerse girsin beni besleyecek ve yukarı taşıyacak biri olmasını çok önemsiyorum. Hani
evet.
Bu arkadaşlık ilişkisi olur her türlü ilişkide. Çünkü yani gelişimi çok önemseyen bir insanım ve kendi gelişimim için aslında çevremizi de o tarz insanlardan oluşması çok değerli.
Katılıyorum.
Bir diğer sorum. Kadınlarına ve kız çocuklarına bir tavsiye verecek olsanız ne verirsiniz?
Of, sadece bir tane mi? Çok zor. şöyle, bence kendi sesimizin ve gücümüzün farkında olmamız gerekiyor. Ben şunu söylemeyi hiç sevmiyorum. Ben işte Selin'in özünü aldım olarak kadınlara ve kız çocuklarına bu farkındalığı veriyorum. Sağlıyorum. Bence bu çok çirkin bir düşünce yapısı açıkçası. Her kadının, her kız çocuğunun kendi içinde o potansiyel vardır. Sadece onun açığa çıkartılması gerekiyordur. Maalesef ki hala kadınlar ve kız çocukları üzerinde çok fazla baskı var. Toplum tarafından, ilişkilerinde, arkadaşlıklarında, belki aileleri tarafından çok fazla uymaları uymaları gereken, uymaları gerektiği söylenen diyeyim hatta normlar, roller var ve baskıcı tutum nedeniyle o potansiyelleri açığa çıkamıyor kadınların ve kız çocuklarının. Bunun acilen değiştirilmesi gerekiyor ve bunu yine değiştirecek olanlar kadınlar ve kız çocukları. Tabii ki herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Yine buradaki gibi bakanlıklar, örneğin sivil toplum örgütleri, erkekler, aklımıza kim gelirse bir araya gelmemiz gerekiyor. Ama kesinlikle bu değişimin başını çekecek olanlar da kadınlar ve kız çocukları.
Evet.
Onların ben buradayım demesi.
Kesinlikle. Yani aslında kendi sesimizden korkmamak ve kendi sesimizi duyurabilmek. Ama aslında bunun bir paradoks olduğunu düşünüyorum. Yani toplum bizi etkiliyor. Biz toplumu etkiliyoruz. Ve bir şekilde bunu aslında kendi sesimize sahip çıkarak, bu her zaman bu kadar bizim burada konuştuğumuz kadar kolay olmayabiliyor. Bunu da fark maalesef. Evet. Çünkü içinde doğduğumuz aile, toplumun yapısı, bu bizim karakterimiz üzerine çok büyük etkenler. Ama bir yerden hani bu değişimi ilk başta kendimiz başlatmaya çalışarak, hani küçük ya da büyük ve ne olursa olsun hani demin de bahsettiğimiz gibi vazgeçmeden bunu yapmak çok değerli. O yüzden çok güzel bir tavsiye. Teşekkür ederim. Peki son olarak sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı?
Ya evet, aslında şunu sormak istiyorum. Bazen kendimden biliyorum. Diyorum ki ya yeter mi acaba? Daha fazla yapabilecek miyim bilmiyorum diyorum. Eminim siz de bunu yaşıyorsunuzdur. Hepimiz hayatımızın bir noktasına, yani konu aktivizm olmasa bile bir şey oluruz. Of ama yeter ya. O an o düşünce yapısından nasıl sıyrılıyorsunuz ve nasıl hayır ya ben bunu yapmalıyım, devam ettirmeliyim, boş vereyim diyorsunuz?
Ay, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Yani aslında içsel motivasyonumu nasıl sağlıyorum?
Evet.
Aslında bunun temel çıkış noktası şu. Benim hayat amaçlarımdan biri, her zaman söylüyorum, insanlara ilham olabilmek. Çünkü kendim özellikle küçük yaşta çok zor zamanlar yaşadım. Kendim hem durumumdan dolayı, içinde bulunduğum bazı gruplar çok böyle bilinçli gruplar değildi bazen ve bu beni çok zorladı. Ve o zamanlar böyle hep şey düşünüyordum. Keşke benim önümde bir rol modeller olsa ve inansam, yani geleceğin güzel olabileceğine inansam, hayatımın güzel olabileceğine, bilinçli bir toplumun olabileceğine inansam. Ve aslında küçükken hep böyle isteğim buydu. Ve sonra şimdi büyüdüm. Ve böyle o küçük Esra'nın beklediği bir insan olmaya çalışıyorum. Aslında demin konuştuğumuz, Gandhi'nin söylediği değişim kendisi olmaya çalışıyorum. Belki beni gören bir kız çocuğu ya da birileri, evet ben şu anda zor koşullar içerisindeyim, bunu yaşıyorum ama Esra abla başarmış ve ben de başaracağım. Beni en motive eden şey bu galiba hayatta. Onun
çok
dışında
güzel.
Ay, teşekkür ederim. Geçen okuduğum bir kitaptan bir hikaye de aklımda canlandı. Küçük bir şekilde onu paylaşmak istiyorum. Bir tane öğretmen var ve sınıfa geliyor bir vazoyla birlikte ve o vazoya büyük taşlar dolduruyor ve vazonun sonuna kadar dolmuş oluyor. Öğrencilere soruyor. Çocuklar, bu vazo dolu mu? Öğrencilerin hepsi evet hocam diye cevap veriyor. Sonra cebinden küçük çakıl taşları çıkartıyor ve biraz daha dolduruyor. Şimdi soruyor. Peki şimdi dolu mu? Çocuklar yine bağırıyor. Evet, şimdi doldu, artık tamam. Peki o zaman kum çıkartıyor ve kumla vazoyu doldurmaya başlıyor. Kum arada kalan boşluklarla böyle çıkıyor ve doluyor. Yine soruyor. Artık öğrenciler tereddütte kalıyor. Evet mi, hayır mı? Bir tane çocuk diyor ki çıkıyor. Hocam su da koyamaz mıyız? Hoca çok seviniyor, gözleri parlıyor. Tabii ki koyabiliriz diyor. Ve aslında o vazo hayatı temsil ediyor. Hayatta ne zaman evet yeter doldu diye düşünsek, mutlaka o küçük çakıl taşları, bunlar sular çıkar ve bu şekilde aslında bizim doldu gibi görünen hayatımız bir şekilde dolar. Ama bu noktada tabii ki öncelik belirlemek çok önemli. Çünkü aslında ilk başta o kumlar ve sularla doldursak büyük çakıl taşlarına yer kalmayacak vazoda. O yüzden hayatta böyle önceliklerle bir şekilde dengelemek ve yorulduğunu böyle o şekilde telafi etmek, önceliklerle sıraya koymak çok değerli.
O kadar katılıyorum ki ben de böyle gözlerim parlayarak dinliyorum, biraz daha anlat diye.
Teşekkür ederim. Gerçekten bu şekilde ve herkes için de hani bunu şu anda tavsiye edebiliriz. Çünkü hayatta hepimiz yoruldu, artık yeter işte, daha fazla yapamıyorum hangi konu üzerinde olursa olsun. Ama bir şekilde devam etmemiz lazım ve o yolun bizi ne kadar güzelliklere götüreceğini bilemeyiz. O yüzden hepinize böyle bir tavsiye olsun ki. Şimdi bu güzel programı kapatmadan son bir şarkı Selin Hanım'a sormak istiyorum. Bir şarkı söyleyebilir misiniz?
Candan Erçetin'den Bahar şarkısını söylemek istiyorum. Çünkü benim için annemi temsil eden bir şarkı. Annemle çok bağdaştırdığım bir şarkı. Ona sevgilerimi yolluyorum buradan.
Bizden de çok sevgi. O zaman Candan Erçetin'den Bahar geliyor. Müzik.
bilsin, umut musun sevgili? Kim demiş geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Sevgili kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. Bahar geldi, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğimden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var.
Çok teşekkür ederim. Çok çok keyif aldım. Umarım dinleyenlerimiz de bizim kadar keyif almıştır.
Evet, umarım. İlk geldiniz. Evet sevgili yol arkadaşlarım. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Her hafta Perşembe günü saat 14'te Gençlik Radyosu Hayal Gücü programında buluşmak dileğiyle. Yolu, sevgi, iyilik ve hayal olan herkesin yolu her zaman çiçekler dolu olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.